İyi günler sayın seyirciler. Bir Hayata Dair programında yine arkadaşım Hüma Babunay ile birlikte karşınızdayız. Bugün Ankara'daki stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Kendisi Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı Sayın Sadık Aslan Bey. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Programımızda Sadık Bey'in bir özgeçmişiyle başlamak istiyorum. Sadık Bey 1960 Amasya doğumludur. ÇAPA Yüksek Öğretmen Okulu ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarih bölümünde yüksek lisans programına devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 19 yıl eğitimci ve son olarak da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araçları İnceleme Enstitüsü'nde iradecilik yaptı. 2000 yılında başladığı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı müşavirliği görevini 2007 yılına kadar sürdürüp ardından emekli oldu. Milliyetçi Hareket Partisi ARGE'de 4 yıl çalıştı. Siyasi danışmanlık görevi yaptı. Kendisi iş adamı olup Çankaya'da ikamet etmektedir. Tekrar Sadık Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Ve
çok teşekkür ederim.
Evet,
burada
hoş
konuk
geldiniz.
Ettiğiniz için.
Şeref
sağ olun
verdiniz.
Efendim.
Evet. Siz hem eğitimcisiniz, eğitimci geçmişiniz var. Hem bürokraside bulunmuşsunuz. Hem daha sonra politikaya atılmaya karar vermişsiniz. Nasıl gelişti? Ne vesile oldu politik hayata atılmanıza?
Efendim ben Amasya doğumluyum. Biz köyde okuduk. Hep böyle devlet memuru olmak falan hayalimizdi o zaman. Dolayısıyla ortaokuldan sonra öğretmen okulunu kazandım. Sonra ÇAPA Yüksek Öğretmen Okulu, Edebiyat Fakültesi derken daha aslında ticaret o zamanlar başlamıştı. Kitaplara sevgiden dolayı bir kitap evinde çalıştım öğrenciliğimin son yıllarında. Cağaloğlu'nda.
Evet.
Bana dedi ki iş yerinin sahibi, Sadık Bey gitme burada kal, İstanbul güzel, herkes yeter, büyük yer. Ben idealistim, memleketime ve milletime hizmet etmek aşkıyla ben öğretmen olarak gideceğim Anadolu'ya, çalışacağım dedim. Efendim işte Sivas, Aydın'ı gezdikten kısa bir süre sonra Ankara'ya geldik. Politika, daha 13 yaşlarındaydım, Merzifon'da öğrenciyken. Yanımda oturan bir arkadaşım dedi ki ya benim abim Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı. Bir gün gidelim oraya. Daha Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne olduğunu falan bildiğimiz yoktu o zaman. Gidelim dedik. Çıktık gittik oraya. Orada o günkü ilçe başkanı bize anlatmaya başladı. Türk milleti şöyle soyludur. Türk milleti böyle boyludur, yücedir. Adaletten yanadır, kuvvetliden yana değildir. İşte hakkı adaleti savunur. Dünya medeniyetine şu katkılarda bulunmuştur falan. Türklüğü öyle bir güzel anlattı ki ondan sonra ben Türk olmanın bir gururunu yaşadım şöyle.
Vesile oldu
İslamiyeti
yani,
öyle güzel bir anlattı ki biz Müslüman olduk. Müslüman olduktan sonra İslam'ın sancaktarlığını yaptık. Yedi cihana İslam'ı yaydık. Böyle yüce bir milletin ferdiyiz biz. Bundan dolayı da işte bu partiyi seviyoruz. Bu partinin fikirleri böyle insanların gelip toplanacağı yerdir diye. Yani 13 yaşından itibaren biz ülkücülüğe ve milliyetçiliğe meyyal aşık ve onun yanında, onun içinde olduk. Politika böyle başladı.
Evet.
Öğretmen okulu o dönemlerde politikanın iyice geliştiği ve sıkça yapıldığı yerlerde fikir hareketleri çok yüksekti. Öğrenci dernekleri birer fikir kulübü gibiydi. Yani ülkenin, memleketin kurtuluşu, millete hizmet etmenin yolları nelerdir? Bu ülkeyi kalkındırmak için hangi yollara başvurmak lazım? Hangi işte sistemleri kabul etmek lazım? Bunlar sıkça tartışılır konulardı. Ben de zaten öğretmen okuluna gittiğim birinci yıldan itibaren öğrenci derneğine seçildim. Kültür Edebiyat kolunda faaliyet gösteriyordum. Ama biz o günlerde arı gibi kitap okuyorduk. Harıl harıl kitap okuyorduk. Çok iyi hatırlıyorum bir gün coğrafya dersinde bütün derslerim 8 ve üzerinde 8-10 idi. Bir tek coğrafyadan 4 idi. Coğrafya öğretmenim sözlüğe kaldırdı beni. Sorular sordu. Ben gene coğrafyayı hiç çalışmamıştım. Ama genel kültürle okuduğum kitaplardan dolayı öyle cevaplar vermiş olmalıyım ki öğretmen kalktı sınıfa dedi ki ben biliyorum bak Sadık dedi akşam hiç bu konuyu okumamış. Dersi de çalışmamış. Fakat sorduğum sorulara genel kültürü yüksek olduğu için çok iyi cevaplar verdi. 7 veriyorum dedi bana. Coğrafyadan öyle geçmiştim.
Ama işte okumanın önemli değil mi?
Kesinlikle evet, efendim evet. Tabii ki yani bence milletime hizmet etmek istiyorum. Ülkemi, milletimi seviyorum. Türk dünyasına ve İslam dünyasına hizmet etmek istiyorum diyen herkesin her şeyden evvel çok okuması gerekir. Çünkü
doğru,
her bir kitap bir dünyadır. Okuduğunuz her bir kitap size yeni bir dünya açar. Yani mutlaka sizin de fikirleriniz vardır, düşünceleriniz vardır. Yeni düşünceler ve fikirler eklemek insana bir şey kaybettirmez. Aksine çok güzel şeyler kazandırır. Hakeza o günlerde öğrenci hareketleri bir hayli yoğundu. İşte sol-sağ şeklinde ayrılmıştı. Biz ülkemizi korumak adına, diğerleri başkalarını işgal etmek adına gibi şeylerden dolayı uğraşıyorlardı. Sonuçta Anadolu'ya gittik, hizmet ettik ve Ankara'ya geldik. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda 19 yıl çalıştık.
Bayağı büyük bir dönem.
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araçları İnceleme Enstitüsü'nde görevlendirildim. Orada idarecilik yaptım. Bu dönemde biz Milli Eğitim'de okutulan bütün kitapları A'dan Z'ye değiştirdik. Nasıl değiştirdik? Sene 92'de girdim. 98'e kadarki dönemde. O günlerde kitaplar saman kağıdına basılı, renksiz, resimsiz ve oldukça geçmişe ait bilgilerle doluydu. Yani çağdaş bilgiler yoktu. Bütün kitaplar renkli resimli hale getirdik. Çağdaş okunabilir hale getirdik. İşte fen bilgisi kitapları 1945 yılının bilgileriyle doluydu. Darwin teorisi vesaire vardı. Bunlardan bahsediyordu birçok yerlerde. Bundan tam silinip atılması bizim dönemimizdedir.
Bravo, çok güzel hizmet yapmışsınız aslında,
tabii ki,
değil mi?
Tabii
hayati
ki.
Hizmet maşallah.
Yani bütün Avrupa'yı takip ettik. Türkiye'de buna önem veren bilim adamlarına, ki hepsini tanıyoruz, onların yaptığı işleri falan kontrol ederek kitapların tamamını yeniledik. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı bu yönden bizi tanır bilir. Efendim 2000 yılında Milliyetçi Hareket Partisi hükümetiyle birlikte Tarım ve Köy İşleri Bakan Müşaviri oldum. Orada bana sıkça takılırdı arkadaşlar. Ya sen eğitimcisin arkadaş, Tarım Bakanlığı nereden? Ben köylü çocuğu olduğum için Tarım Bakanlığı aldılar diye espri yapardım ben de. 10 projeden 5'inde emeğimiz vardır. O dönemde mesela biz çalıştık, projeler ürettik. Türk çiftçisinin cebi para görür idi. Türk hayvan yetiştiricisinin, üreticisinin cebi para görür idi. O günlerde vatandaşlarımız traktör satın aldığında traktörlerin taksitini ödüyorlardı, ödeyebiliyorlardı. Mazot koyabiliyorlardı. Sattıkları ürünler para ediyordu. Bundan dolayı ben şimdi Anadolu'nun hangi köyüne gidersem gideyim, 2000 yılı Milliyetçi Hareket Partisi Hükümeti Bakanı'nın, Tarım ve Köy İşleri Bakanı'nın müşaviriyim dediğimde kucağını açarak beni karşılarlar. Niye? Biz onlara kazandırıyorduk. Efendim Çankaya.
Evet Çankaya. Ben sorayım o zaman Çankaya. Belediye başkanlığı süreci nasıl başladı? Onu soralım o zaman. Ve neden Çankaya?
Efendim Çankaya, Anadolu'nun her yerinde okuyan, oralarda ilk öğrenimin orta öğrenimi geçen herkesin hayalidir. Nasıl? İşte öğretmenler anlatırdı bize o zaman. Çankaya'da Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. Türk milletini modern ve medeni hale getirdi. Ben hep merak ederdim çocukken bu Çankaya nasıl bir yer diye. Gelip gördüğümde de hakikaten baktım ki devasa ve muhteşem bir yer.
İlk ne zaman geldiniz?
Hatıraları burada. 80'li yıllarda geldim efendim. Evet. 89'da da yerleştim zaten.
Çankaya.
Evet, Ankara'ya, Çankaya'ya. Çankaya o zaman gelişmiş güzel bir yerdi. Çoluk çocuğumuzu aldığımızda, hanımı, eşimizi, dostumuzu yiyip içmeye, gezip görmeye, alışveriş etmeye hemen Kızılay'a doğru giderdik. Oradan Ata Kule'ye kadar çıkardık. Veyahut da Beşevler tarafına, efendime söyleyeyim, işte Kolej tarafına falan giderdik. Bu saydığım minvaldeki bütün işletmeler cıvıl cıvıl işliyordu o zaman. İnsanlar giriyorlar, çıkıyorlar, bir şeyler alıyorlar, satıyorlar. Lokantalar doluyor, yeniliyor, içiliyordu. Çankaya gelişmiş bir kentti. Ankara'nın 6 metropol ilçesinden neredeyse 3-4 tanesi Çankaya'ya geçti. Çankaya 4. 5. sıraya düştü. Efendim Yeni Mahalle geçti, Etimesgut geçti. Hakeza Keçiören geçiyor, Gölbaşı geçti. Bu durum benim Çankaya'dan Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanı adayı olmamda en önemli etkenlerden bir tanesidir. Esasen Çankaya'da biliyor ve zaten biz daha evvel de oraya hizmet ediyorduk. Çayyolu civarında 300'den fazla konut ürettik vatandaşlarımızın hizmetine. Ofislerimiz, iş yerlerimiz hep Çankaya'da. Çankaya'yı seviyoruz. Çankaya'ya hizmet etmek istiyoruz. Çankayalı'yı seviyoruz. Çankayalı hakikaten hizmet edilmeye layık insanlardan oluşuyor.
O zaman projelerini sorabiliriz değil mi?
Sağlık evet, neler var Çankaya'da?
Efendim,
Çankaya ile ilgili.
Biz Çankaya'da çalışmaya başlayalı 4 ay oldu. Ama Çankaya'da belediye başkan adayı olarak çalışmaya başlamadan biz Çankaya'yı iyi etüt ettik, çalıştık. 124 mahallesi var. 124 mahallesinin temel sorunları nelerdir? Buradaki problemler nelerdir ve vatandaş bununla ilgili ne diyor? Hepsini dosyalar halinde topladık. Bunları oturduk, inceledik. Bunlara göre de projeler ürettik. Çankaya'ya ben 39 proje ürettim şu anda. Bu 39 proje 100'e de çıkabilir. Fakat Çankaya'yı Çankaya yapacak, Çankaya'yı uçuracak projeler bunlar. gerçekten bugüne kadar anlattığımız hemen her yerde, gerek basında, gerek halk nezdinde, esnafta ya da yolda gezen vatandaş, hepsini çok güzel ilgi ve alaka uyandırdı. Bundan dolayı da gururluyuz ve mutluyuz. Maşallah. Sırasıyla anlatmamı ister misiniz arkadaşlar?
Genel bir şeye değinebiliriz.
Değinebiliriz, evet. Memnun
ben
oluruz.
Ben isterseniz tabii çarpıcı 3-4 tanesinden bahsedeyim, evet, kıymetli arkadaşlar. Biz ne babadan aldığımız bir kuvvetle gelip Çankaya'ya belediye başkanlığı makamına oturmak için aday olduk. Ne de efendime söyleyeyim dünkü şahıs olarak ortaya çıkıp da Çankaya'da biz aday olalım. Biz bileğimizin gücü, aklımızın kuvvetiyle Çankaya'yı iyi idare edeceğiz. Çankaya Belediyesi'ni iyi işleteceğiz ve Çankaya'nın mutlu olmasını sağlayacağız. Çankaya her şeyden evvel biz bir Atatürk şehri haline getireceğiz. Atatürk'ün Çankaya'da hatıraları büyüktür. Evet. Türk milletinin üzerinde hakkı büyüktür. Atatürk'ün hakkını vereceğiz. Çankaya'yı bir Atatürk şehri haline getireceğiz. Esasen Mustafa Kemal Atatürk de diyor ki, benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarını yaşatacağız. Çankaya Cumhuriyet'in değerlerine sadık, aslan yuvası gibi temiz bir ilçe yapacağız. Efendime söyleyeyim. Çankaya ile ilgili biz 39 proje ürettik. Bunların en önemlisi, Çankaya'ya bir meydan kazandıracağız. Çankaya'nın bir meydana ihtiyacı var. Çankaya'nın bir adresi olması gerekiyor. Bir ruhu ve bir kimliğinin olması gerekiyor. Var mı bildiğiniz bir meydan? Meydan diyebileceğimiz ve meydan kültürünün yaşatıldığı bir yer Çankaya'da maalesef yok arkadaşlar. Biz hemen meclisin altından sıhhiye kadar olan yeri yayaya açacağız, trafiğe kapatacağız. Aynı şekilde Necati Bey Köprüsü'nün üstünden diğer tarafta Mithat Paşa Köprüsü'nün olduğu yere kadar. Sakarya, efendim mesela Güven Park ve hemen Kumrular Sokağı'nın üst tarafında bulunan Saraçoğlu Lojmanı'nın olduğu yerleri restore edeceğiz. Burayı, bakın şu anda burayı ağaçlarla, yeşilliklerle donatacağız, yayaya açacağız. Araç girmeyecek buraya. Buradaki yaya ulaşımını da hafif raylı sistemlerle, metrobüs ve troleybüslerle yapacağız. Şu andaki Kızılay'ın bu meydan yapacağız dediğimiz alanı şu şekilde gördüğünüz gibi. Ama biz orayı yapıp restore ettikten sonra şöyle yemyeşil bir yer olacak. Kafeler, lokantalar, alışveriş merkezleri, çay bahçeleriyle donatılacak. Yani oraya gelen bir insan sabah 8'den gece 12'ye kadar rahatlıkla vakit geçirecek. Bittiği gün itibariyle böyle yemyeşil bir meydana kavuşmuş olacak Ankara. Dolayısıyla diğer dünya kentleriyle birlikte ve başkentleriyle birlikte marka bir şehir olacak. Hepimiz yurt dışına gitmişizdir. Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Lüksemburg, Amerika, Rusya, Çin. Buraların başkentlerinin bir meydanı vardır. O meydan insanların gelip toplandığı, konuştuğu, sohbet ettiği, yiyip içtiği yerlerdir. Ankara'da gereken değeri görecek. Ankara'nın başkenti Çankaya olarak kabul ediyoruz biz. Çankaya'da bu meydanı yaparak Ankara'yı bir dünya kenti yapacağız. Bunu esasen biz Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Profesör Doktor Mevlüt Karakaya ile birlikte yapacağız. Mevlüt Karakaya Bey gerçekten ülkemiz ve milletimiz için iyi yetişmiş bir değerdir. Kendisi Gazi Üniversitesi'nde profesörlük yapmış. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığını sürdürmekte. Efendime söyleyeyim, finans uzmanı, birçok Avrupa Birliği projesinde çalışmış. En son olarak da devlette Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü yapmıştır. Ben iyi hatırlıyorum, o dönemde ben de Tarım Bakan Müşaviri olarak bürokrattım. Bütün kitler zarar ediyordu o dönemde. Mevlüt Karakaya'nın başında olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi 4 yıl gibi bir kısa bir sürede kar eden bir kuruluş haline geçti ki bu büyük bir başarıdır. Ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün bütçesi, Büyükşehir bütçesinin, yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin 5-6 kat büyüklüğünde bir bütçedir. Bu kadar yetenekli bir insanı kıymetli Ankaralılar seçmeliler. Kimin için? Kendileri için. Eğer Mevlüt Karakaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanırsa Ankara kazanmış olacak. Aynı şekilde Çankaya'da Sadık Aslan kazanırsa Çankaya kazanmış olacak. Yaptığımız projeleri uygulayacak bilgi ve beceriye sahibiz. Geçmişte yaptığımız hizmetler bunun aynası. Ne der atalar? Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz derler. Efendim bizim Çankaya'yla ilgili ikinci önemli projemiz de şu. Biz Çankaya'yı yaşanılır, gezilir, görülür, mutlu olunacak bir kent haline getirmek istiyoruz. 24 saat yaşamın süreceği bir kent haline getirmek istiyoruz. Bunu yapacak projelerimiz var. İşte bunlardan bir tanesi de şu. Çankaya'lı bugün bir hazinenin üzerinde oturuyor. Fakat oturduğu hazinenin ne olduğunu bilmiyor. Sizce nedir mesela bu hazine arkadaşlar? Çankaya dereler üstüne kurulmuş bir şehirdir. 8 tane dere var tabii ki Çankaya'da. Bülbül Deresi, Dikmen Deresi, Hoş Dere, Cevizli Dere, İmrahor Deresi, İncesu Deresi, Kavalkı Dere, Atmaca Deresi gibi. Peki bu dereleri bugün görebileniniz var mı içinizde? Maalesef yok. Evet. Bu derelerin üzerlerini yollarla kapatmışlar, asfaltlarla örtmüşler. Derelere de normal kanalizasyonu verip geçmişler. Dünyanın en büyük güzelliklerini vatandaştan saklayıp toprağın altına gömmüşler. Biz belediye başkanı olduğumuz gün derelerin üzerlerini açacağız. Kenarlarına söğüt ve kavaklar dikeceğiz. Kavaklar da pamuk yapan kavaklar olmayacak. Efendime söyleyeyim, güller, menekşeler, lalelerle tabanını donatacağız. Yürüyüş parkurları yapacağız. Alışveriş merkezleri yapacağız bundan kenarına. Dereleri şırır şırır akıtacağız. Sonuç itibariyle Çankaya sabah uyandığında su sesleri ve kuş sesleriyle uyanacak. Akşama kadar o güzelliği görmek istediğinde o derelerin kenarlarına gidecekler, gezecekler, yürüyecekler, yiyecekler, içecekler ve mutlu insanlar olacaklar. Bu sadece Çankayalı'yla değil, bütün Ankaralı'nın dikkatini çekecek. Nasıl şu anda Çankaya'da oturan kıymetli hemşehrilerim gezmek, dolaşmak için ya Göksu Parkı'na veyahut da sonuç Gölbaşı'na gidiyorsa artık oralara gitmeyecek. Gölbaşı ve Göksu Parkı'na Eryaman'daki insanlarımız da, Keçiören'dekiler, Mamak'takiler de, Sincan ve Etimesgut'taki hemşehrilerimiz de Çankaya'nın şırıl şırıl akan derelerinin kenarında vakit geçirmeye buraya gelecekler.
Aslında, böylece aslında pardon sözünüzü kesiyorum. Hani Çankaya projesiymiş gibi gözükse de aslında değil mi? Bütün Ankara'lara hitap projesi, eden bir Ankara projesi ki, bunlar. Tabii ki. Ve çok tabii ki güzel şeyler.
Bunun daha da büyüğünü tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız da Mogan Gölü, Eymir Gölü'nden Seyran'a kadar gelecek olan büyük bir bisiklet turu parkı yapıyor. Yeşil alan kazandırmak istiyoruz biz Ankara'ya. Burada insanlarımız mutlu olsunlar diye. Biz belediyelerin imkanlarını Çankayalı'nın ve Ankaralı'nın hizmetine sunacağız. Eşe dosta, etrafa veyahut da çarçur etmeyeceğiz. Kaçağı önleyeceğiz, israfı önleyeceğiz. Rantı keseceğiz. Bunları yaptığımız zaman bu belediyelerin kaynakları buralarda hizmet yapmak için fevkalade yeterli, fazla bile geliyor efendime söyleyeyim. Efendim. Şimdi efendim, burayı bu şekilde güzelleştirdikten sonra bakın işte şu şekle gelecek. Burada da görülüyor. Şimdi hiç dere görmüyoruz fakat 8 tane dere etrafı yeşilliklerle dolu olacak ve şırıl şırıl suya akacak. Böyle bir mutlu kuş sesleriyle, bülbül sesleriyle uyanıldığında Ankaralı daha büyük işleri yapacaktır. Efendim üçüncü büyük mesele de Çankaya'da Eskişehir yolu üzerinde yürürken sağlı sollu baktığınızda gökdelenleri görürsünüz değil mi? Bu gökdelenlerde 1+1 dairelerin fiyatları 1 milyon lira. Yani eski parayla 1 trilyon lira.
Evet doğru.
2+1, 3+1 olduğu zaman 1,5-2 trilyon lira kadar bir fiyat biçiliyor buna. Çünkü 40 katlı bina var hemen dikilmiş orada. Orada 1 trilyon. 100 metre ilerisinde 4 katlı binalar var. Orada da dairelerin fiyatı 200 lira en fazla. 200 bin lira. Bakın tam 5 katı bir rant, fiyat farkı var. Yani o gökdelenin dikildiği arsanın sahibi zengin olmuş bakın. İşte daire karşılığı olarak da verdiyse zengin olmuş. Kendi yapısını kendisi yaptıysa da, binasını yaptıysa da zengin olmuş, doğru mu? Birileri rant almış götürmüş. Peki 100 metre kenarında bulunan diğer apartmanın sahibinin ya da dairenin sahibinin ne günahı var? Efendim biz Çankaya sınırları içerisinde oturan bütün vatandaşların malının mülkünün değerlenmesini sağlayacağız. Nasıl sağlayacağız? Bir, kentsel dönüşüm projeleriyle sağlayacağız. İki, bundan en, yani ranttan ve bu daire fiyatlarından en az yararlanan, hatta hiç yararlanamayan diye tarif etmek daha doğru. Bir, Seyran bölgesi. İki, Dikmen bölgesidir. Seyran'dan Seyran çayını getirdiğimiz zaman, geçirdiğimiz zaman Seyran'daki dairelerin fiyatı 5 kat olacaktır. Yani bugün 150 ise onların daireleri de 750 bin lira edecektir.
Yani bu herkes bir kalkındırma projesi aynı zamanda.
Tabii efendim, şehri kalkındırma projesi. Çok doğru buyurdunuz hanımefendi. Dikmen'de de bir Dikmen Tepesi var. Orada Keklikpınar'ın üzerinde. Yüzlerce verici, işte televizyon, GSM vericisi gelişi güzel serpiştirilmiştir oraya. Baktığınız zaman göz ahenginizi bozar, göz zevkinizi bozar. Yani ben iki defa bakınca hemen sinirlerim bozulmaya başlıyor, daha görmek istemiyorum. Tabanı da çöplük. Bu şehre hakarettir. Bu şehirde yaşayan sakinlere hakarettir. Bunu kınıyorum. Biz buraya yepyeni bir anlayış getireceğiz. Yepyeni bir bakış, görüş, vizyon ve misyon getireceğiz. Şehri pırıl pırıl yapacağız. Oradaki bütün vericileri kaldıracağız. Onların yerine tek bir kule koyacağız. Batı bunun adına Media Tower diyor. Tek bir kuleden şehrin bütün televizyon, GSM vericilerinin işlerini göreceğiz. Efendime söyleyeyim. İnternet şeylerini vereceğiz. Bakın şurada da görülüyor işte.
Evet.
Gelişi güzel serpiştirilmiş vericiler, tabanı çöplük, hem kokuyor, hem metan gazı yayıyor, hem vericilerden yayılan kanserojen dalgalar, hem çöplükten yayılan şeyler halkın sağlığını da bozuyor ve tehdit ediyor. Bunların tamamını kaldırdıktan sonra şurada da gördüğümüz gibi tek bir kulede bunu toplayıp bu hizmeti vermek mümkün. Belediye buradan gelir de elde edecek. Ama asıl önemli olanı, biz bu vericileri kaldırıp tek bir kulede topladıktan sonra tabanında kalan 100 dönümlük araziyi sosyal alan ilan edeceğiz. Burayı park olarak düzenleyeceğiz. Bütün Ankara'nın gelip sabahtan gece 12'lere kadar vakit geçirebileceği, mutlu bir şekilde yaşayabileceği alan haline getireceğiz. Çay bahçeleri, kafeleri, lokantalar, alışveriş merkezleri, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, havuzlar, kültür kompleksleriyle burayı dolduracağız. Kitap okumak isteyenler kütüphanelerde kitap okuyabilecek. Spor yapmak isteyenler oralarda gidip masa tenisi oynayacak, tenis oynayacak. Bisikletine binmek isteyenler bisikletiyle gezebilecek. Havuzda yüzmek isteyenler havuzlarda yüzebilecekler. Yüzlerce işletme açacağız. Dolayısıyla yüzlerce vatandaşımız iş sahibi olurken Ankara'da gelip burada gayet güzel bir mekanda sabahtan akşama kadar yaşayacaktır. Şimdi buranın en güzel tarafı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Çıkın o tepeye bir bakın. Güneye doğru baktığınızda gözlerinizin alabildiğine gördüğü yer Eymir ve Mogan Gölü'nün güzel manzarasıdır. Batıya doğru baktığınız zaman Ottü'nün ormanlarını görürsünüz. Kuzeye doğru baktığınız zaman şehrin bütün manzarası ayaklarınızın altındadır. Doğuya baktığınızda da güneşin doğuşunu seyredersiniz. İşte şu şekilde düzenlenmiş, rekreasyonu yapılmış olan Dikmen Tepesi ki biz bunun adına Seyir Tepesi diyoruz. Seyir Terası diyoruz. Ankara'nın en gözde yeri olacak. Bütün Ankaralılar boş vakitlerini burada geçirmek isteyecekler, yaşayacaklardır. Böyle olduğunda Dikmen ve etrafında bugün 100-150 liraya satılan daireler o zaman 600-700 lira fiyat bulacak. Dolayısıyla vatandaşın malı mülkü değer kazanacak. Ayrıca o bölgede ticaret canlanacak. İş alanları artacak. Bugün 2 tane spor ayakkabısı satan esnaf 5 tane satar hale gelecek. 1 tane pantolon satan tuhafiyeci 5 tane pantolon satar hale gelecek. Bugün 10 müşteriyle dükkanını kapatan lokantalar o gün 100 müşteriyi doyuracak hale gelecektir. Çünkü bir insan sirkülasyonu olacak. Oraya bir akım olacak. Ankara'nın diğer metropol ilçelerinden insanlar gelecek. Haricinde Türkiye'yi gezmeye gelecek olan bütün insanlar bu bölgede bir gelip görmek isteyeceklerdir. Bunu esasen şimdi biliriz. İşte Ağrı'dan, Van'dan, Mersin, Adana'dan, Edirne, Kırklareli'nden, Samsun, Trabzon'dan gelen vatandaşlarımız Ankara'da nereyi görmek ister arkadaşlar? Çankaya'yı görmek isterler. Nereyi görmek isterler? İşte Kızılay'ı, Dikmen Tepesi'ni ya da Seyran'ı görmek isterler. Dolayısıyla Türkiye'nin turizmi Çankaya'ya akacak böylelikle. Çankaya'da yaşayan vatandaşlarımız da memnun ve mutlu olacaklar. Kıymetli arkadaşlarım.
Eğer izin verirseniz ben biraz da fikri faaliyetlerden bahsetmek istiyorum.
Tabii bir projeden daha bahsedeyim.
Buyurun,
Hüma Hanım izniniz olursa.
Estağfurullah.
Efendim, bunlar şehri geliştirecek projeler ama bir de şehrin istihdamı var. İstihdama da çok önem veriyoruz. Biz genç dostu bir belediye olacağız. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız ve kadın dostu bir belediye olacağız. Engellilerimize pozitif ayrımcılık yapacağız ve engelli dostu bir belediye olacağız. öğrenci dostu belediye olacağız. Hayvan dostu bir belediye olacağız. Başıboş bir tane hayvan bırakmayacağız şehirde. Yaptığımız barınaklara da bakacağız. Evlerdeki bakılan hayvanları da numaralandıracağız. Bilgisayarlı sisteme hiç aşısının zamanda yapılıp yapılmadığını, banyosunun zamanda yapılıp yapılmadığını öğreneceğiz, bileceğiz. Yapamayanlara belediye ekipman olarak yardım göndereceğiz. Veterinerlik hizmetleri vereceğiz. Gençler bizim için çok önemli dedik arkadaşlar. Gençlerimize istihdam sağlayacağız. Bu gençlerimize iş sağlama projesinin adına biz kuluçka merkezleri diyoruz. Tabii kuluçka merkezi deyince vatandaşlar soruyorlar. Yahu Sadık Bey, kuluçka merkezlerinde sarı ziraat civcivleri mi çıkaracaksınız? Hayır arkadaşlar. Biz bu projede sarı ziraat civcivleri çıkarmayacağız. 1000 tane odası olan binalar kiralayacağız, bulacağız. Her biri 12 metrelik, 15 metrelik odalar. Şimdi iş kurmak üzere olan, işte bilgisayar mühendisliğini bitirmiş bir gencimiz, yazılım mühendisi ise ve ben iyi bir yazılımım var diyorsa, makine mühendisi ise ben işte şu parça üretiyorum diyorsa veyahut da endüstri mühendisi ise ben araç kullanan insanların uzun yolda uyumamasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyorum diye bir projesi varsa, bu ve bunun gibi projeleri varsa, tecrübeli bir heyet bu projeleri değerlendirecek. Diyecek ki bu proje, şu proje 15, 20, 30 bin tane proje olur verdikten sonra bu projenin sahibi insanlar ben işimi kuracak param da yok diyorsa, ki işte öyle gençlere biz yardım edeceğiz. İhtiyacı olan gençlere yardım edeceğiz. Belediyenin önce fiziki mekanını, yani odasını vereceğiz. Çalışacağı odayı. Başka neye ihtiyacı olur? Muhasebe hizmetlerine, muhasebe hizmetlerini vereceğiz. Başka neye ihtiyacı olur? Hukuki hizmetleri, hukuki hizmetlerini vereceğiz. Bir yıl belediyenin sağladığı bu imkanlarda çalışan genç iş adamımız bir yılın sonunda zaten oradan iş adamı olarak çıkacaktır. Benim orada verdiğim 15 metrelik bir odada kalmayacak, limited şirketini kuracak ya da AŞ'ye ortak olacak, bir iş adamı olarak çıkıp Çankaya hizmet etmeye devam edecektir. Her yıl 1000 gencimizi iş sahibi yapacağız, aş sahibi yapacağız. İnşallah. Projesini gerçekleştirmesini sağlayacağız.
Evet. Şimdi dönelim Fikri Valiyet'e. Milliyetçi Hareket Partisi'ni Milliyetçi Hareket Partisi yapan tabii ki ülkücülük, ülkücü hareket. Evet. Rahmetli Başbuğ'u da burada analım, Allah razı olsun. Rahmetli Türkeş, Türkistan Birliği ülküsünün Türkiye'de yayılmasına vesile olan birkaç güçlü hareketten bir tanesini oluşturdu. Ve demin önemli bir konuya değindiniz. Dediniz ki ülkücü, ülke ocakları birer fikir kulübü halindedir dediniz. Yani doğru. Gençlerin fikri eğitiminde gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi'nin, rahmetli Türkeş'in, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi ve daha evvelki tabii ki büyüklerinizin de çok katkıları oldu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Efendim önce benim bu Milliyetçi Hareket Partisi'ne girişimde önemli rol oynayan ve Milliyetçi Hareket Partisi davasının başbuğu olan Yüce Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet diliyorum.
İnşallah.
Yüce Başbuğumuz gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli ender insanlardan, çok özel yetenekleri bulunan insanlardan bir tanesidir. Etkileyici bir kişiliği, çalışkan, gayretli, azimli bir yapısı vardı. Biz gençken ona çok imrenirdik. Başbuğumuzun bulunduğu her yere gitmek isterdik, onu görmek isterdik, ona dokunmak isterdik. Söylediği her sözü derin derin tartışır, ne demek istediğini anlamaya çalışırdık. Fikri yapımızın oluşmasında Alparslan Türkeş'in yazmış olduğu Dokuz Işık Doktrin çok önemli bir hayatiyet taşır.
Evet.
O dönemlerde Türkiye'nin meselelerine farklı çıkış yolları gösteren bir felsefeydi. Mesela farklı bir ekonomik felsefesi vardı. İsraf ekonomisi denilirdi adına. Biz ülkemizin ekonomik meselelerinin bu yolla çözüleceğine inanırdık. Hala inanırız. Efendim milli eğitime ait fikirlerimiz vardı. Dış Türklere ait fikirlerimiz vardı. Sağlığa ait fikirlerimiz vardı. Tarıma ait fikirlerimiz vardı. Bunların hepsi Dokuz Işık'ta toplanıyordu. Türkiye'nin fikri hareketinde önemli yeri olan Yüce Başbuğumuz Alparslan Türkeş hem fikir hayatımızda hem de siyasi hayatımızda çok önemli bir yer tutmuştur, rol almıştır. Aynı geleneği bugün Doktor Devlet Bahçeli sürdürmektedir. Doktor Devlet Bahçeli de Türkiye'nin yetiştirdiği büyük devlet adamlarındandır. Ben devlet adamlarda en çok şu noktalara çok imrenirim ve öyle olmaya da gayret ederim, öyle olmuşumdur. Biz bir dürüst olmaları gerekir. Dürüstlük nedir? Yani orada farklı, burada farklı söylememektir. Ok gibi doğru olmaktır. Devlet Bahçeli bugün Türkiye'nin yetiştirdiği en dürüst liderlerden bir tanesidir. Temizdir. Bir artı değeri daha vardır ki bunu bütün Türk milleti kabul etmektedir. Türk dünyası kabul etmektedir. Bilge bir liderdir. Ve Türkiye'de ben siyasi tarihi çok iyi bilirim ve yakından takip ederim. Tarihçi olma münasebetiyle 80'li yıllardan 70'li yıllardan beri de siyasi tarihi hep okurum. Şu sözü söyleyebilen tek liderdir. Önce milletim ve devletim, sonra partim. Bunu söyleyen başka bir lider ben tanımıyorum, görmedim. Sadece Türk tarihinde değil, aynı zamanda dünya tarihinde de yok. Onun haricinde de ülkenin, memleketin meseleleri olduğunda kesinlikle işte var olan durumdan birkaç puan kazanayım, partimi biraz yükselteyim sevdasında hiç olmamıştır. Her zaman önce ülkenin ve milletin birlik ve beraberliği ve ülkemizin ve milletimizin kazançlarını ön planda tutmuştur. Dikkat ederseniz son zamanlarda Yüce Türk Milleti'nin arasında sıkça şu söz dolanmaktadır ve Türk Milleti'nin %90'ı da bunu kabul etmektedir. Devlet Bahçeli olmasaydı bugün Türkiye'de bir iç savaş çıkmıştı derler. Devlet Bahçeli insanları sokaktan çekerek bir Türk-Kürt savaşına mani olan, şu andaki yaşayan tek güçtür derler.
Bu konuda hemen sözünüzü kesiyorum ama yeri gelmişken hakkını teslim etmek gerekir. Gerçekten de gençlerin sokağa dökülmesini engellemeye rolü çok büyük, önemli bir roldü.
Efendim, kesinlikle öyle.
Ve son zamanlarda da yine Türkiye'deki evet. Bu bir takım kalkışma tarzı olayları yatıştırmak anlamında çok güzel sosyal medyada mesajlar oluyor Sayın Bahçeli'nin. Evet, birlik efendim. Beraberliği, halkı bütünleşmeye teşvik eden, ayrımcılıktan onları men eden, çok aklı selime davet eden, aklı selim sahibi böyle itidale davet eden mesajları oluyor. Bunu da takdirle kesinlikle hemen ifade
efendim,
etmek istiyorum.
Takdir evet. Etmek lazım. Ben hatırladığım kadarıyla birkaçının örneğini vereyim efendim izniniz olursa. Biliyorsunuz geçmişte Mersin'de Türk milletini birbirine düşürmek için bir provokasyona girildi. Evet. Türk bayrağı yere atıldı, evet. Çiğnendi, parçalanmak istedi. Fakat aklı selim bir vatandaşımız orada onu çiğnemek isteyenlerin elinden alarak böyle bir infiale dur dedi. İkincisi efendime söyleyeyim işte Bölücübaşı'nı ziyaret evet. Etmek isteyen Doğu ve Güneydoğu'dan toplanan vatandaşlarımız oraya gitmek istediler otobüslerle. Her nedense onlarca şehir olmasına rağmen yol üzerinde Bilecik'te, Bilecik tarafında orada otobüs konvoyunu durdurdular. Ve halk orada efendime söyleyeyim o konvoyu istemediğini, atmak istediğini falan söyledi. Gene Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yanlış hatırlamıyorsam bir kavga önlendi. İnsanların ölmesine mani oldu. Gene gazetelerin yazdığından hatırlıyorum. Horasan ilçesi Türk ve Kürt vatandaşlarımızın yan yana oturduğu bir ilçedir. Orada şöyle bir hadise cereyan ediyor. Bir sabah kalkıyor Horasan'da oturan sakinler. Bakıyor ki işte PKK defol, APO defol filan yazılı kırmızı boyalarla. Aradan 2 gün geçtikten sonra aynı ilçenin sakinleri tekrar uyandıklarında bir bakıyor. Bu yazılar silinmiş yerine İşte kahrolsun MHP, ülkücüler defol, işte faşizm gibi malum sloganları yazıyorlar. Aradan geçen bir hafta sonra yerel basından bir arkadaş, o bölgede yaşayan gene, bir çöplükte o yazıların yazıldığı boya, kabını ve fırçasını buluyor. Bakıp incelediğinde aynı yazıların, her iki tarafı da yapılan yazıların, aynı fırça ve şeyden yazıldığını görüyor. Buradan anlaşılan şu. Türk milletini birbirine düşürmek ve kırdırmak isteyen insanlar provokasyon yapmışlar Horasan'da. Bilecik'te provokasyon yapmak istemişler. Mersin'de provokasyon yapmak istediler. Bunların bu provokasyonlarına alet olmadık. Türk milletini kırdırmadık ve bu milletin birbiriyle savaşmasına engel olduk. Bütün bunları yapan bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında bulunan Doktor Devlet Bahçeli'dir. Devlet Bahçeli'nin bu halini bugün Türk milleti gerçekten takdir ediyor ve Sayın Genel Başkanımızı çok seviyorum. Ben bundan son derece memnunum. Çankaya Belediye Başkanı adayı olarak çalıştığım hemen her yerde Devlet Bahçeli olan sevgi selini gördüm. Yani benim yaptığım çalışmada bana öyle çok olumlu katkısı oldu ki bunu gördükten sonra partime, liderime inancım bir kez daha pekişti. Efendim, biz yüzyıllardan beri bu Anadolu topraklar üzerinde birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamış bir milletin fertleriyiz. Laz, Çerkez, Kürt, Arap olabiliriz. Bunun hiç önemi yok. Bizim kendi ailemiz içerisinden işte Kürt'e gelin giden, Çerkez'e gelin giden, evet. Araba gelin giden kızlarımız vardır.
Tabii.
Hakeza onlardan aldığımız gelinlerimiz vardır. Evimizde aldığımız bu gelinler evin baş köşesinde otururlar. Her şeyimizi emanet ederiz. Bizim kızlarımız da oradadır. Evliliklere kadar varmış olan bu birlik ve beraberliği bozmak isteyenler ancak bu ülkenin düşmanlarıdır. Bu ülke topraklarında olup da bu milleti 36 etnik kökene bölerek parçalamak isteyenler bu ülkeyi seven insanlar değil, uluslararası emperyalizmin yerli işbirlikçileridir. Biz millet olarak uyanık olmalıyız. Millet olarak akıllı olmalıyız. Millet olarak birbirimize sevgiyle yaklaşmalı. Bizi bölüp parçalamak isteyen, bizi birbirimize düşürmek isteyen fesatların laflarına gelmememiz lazım. Bu ben Türk'üm diyen ve bu topraklar üzerinde yaşayıp karnını bu topraklardan doyuran ve bu topraklarda inşa edilmiş binalarda oturarak buranın hizmetinden yararlanan herkesin insan olarak görevidir, borcudur diye düşünüyorum.
Sadık Bey, Türkiye gerek tarihi mirasıyla gerek konumuyla, stratejik jeopolitik konumu gereği her zaman gerçekten bölgede lider, öyle değil mi? Lider ülke rolüne haiz olan bir ülke oldu.
Efendim, çok haklısınız.
Şimdi çevresinde de baktığımızda gerçekten bir ateş çemberi diyebileceğimiz bir durum da söz konusu. Yani Orta Doğu olsun, son olarak Ukrayna'daki olaylar, Kırım, yani baktığımızda gerçekten böyle bir anda bir alevin sıçrayabileceği bir şeydeyiz, coğrafyada yaşıyoruz. Bu kadar stratejik öneme haiz bir ülkede tabii ki gerek dış güçler gerekse bir takım iç düşmanlar tarafından zaten parçalanmak, bölünmek için uğraşılıyor. Öyle
çok
değil mi?
Doğru.
Hedef oluyor. Öyle
kesinlikle.
Diyeyim. O yüzden dediğiniz gibi Türkiye'nin liderliği de çok önemli, değil mi?
Çok doğru efendim. Ben izniniz olursa biraz şöyle tarihin derinliklerinden, buyurun, gelerek buraya getireyim konuyu. Efendim, biz 10 bin yıllık bir geçmişe sahip milletiz. Dünyanın sayılı 5 milletinden bir tanesiyiz. Büyük bir milletiz. Her zaman süper güç olma yolundayız. Her zaman büyük bir devlet olabiliriz. Her zaman lider bir ülke olabiliriz. Bu bir potansiyel meselesidir.
Evet.
Sadece Yunanistan'da yaşayan 3-5 milyon kişiden büyük bir devlet çıkabileceğini düşünebilir misiniz? Hayır. Sadece Danimarka sınırlar içerisinde oturup işte 5-6 milyon kişiden oluşacak bu kadar sayıdaki insandan süper bir güç çıkabileceğini düşünebilir mi? İnsan düşünemez.
Talip de değiller. Biz, zaten potansiyelleri de yok.
Tabii ki potansiyel yok. Ama biz potansiyele sahibiz. Nasıl sahibiz? 16 büyük devlet kurduk tarihte. Her biri birbirinden mutena ve güzel büyük devletler kurduk. Selçuklular süper bir devletti, süper güçtü, bölgeye hakimdiler. Osmanlılar süper bir güçtü, bölgeye hakimdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de o yolda. Esasen şu anda yeryüzünde 400 milyon yakın Türk yaşıyor. Türk ve Müslüman bu insanlar. Ortak özellikleri bu. Şu anda da zaten sosyal, kültürel ve iktisadi alanda işbirliği içerisindeler. Efendime söyleyeyim, özellikle kuzeyimizde Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra orada kurulmuş bulunan Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan gibi 5 büyük devlet doğdu, değil mi?
Evet.
Onların da katılımıyla Türk dünyası çok zenginleşti ve büyüdü. Türk dünyasının böyle büyüdüğünü gören süper güçler, başta Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, belki şimdi Hindistan'da Türkiye'nin büyümemesi için ellerinden gelen her türlü tuzağı kurarlar.
Evet.
Çünkü tarih milletler mücadelesinden ibarettir. Yani ben Türk milleti olarak çok büyüyüp yükselirsem yandaki komşum bunu istemez. Ha, komşum çok büyürse beni yutar diye ben de istemiyor olabilirim. Bu yani dünyada var olmanın gerçeği. Ama biz ne yapmalıyız? Biz her zaman birlik ve bütünlük içerisinde Türk milletinin milli menfaatlerini ön planda tutarak başta Anadolu coğrafyasında yaşayan Türkler olmak üzere her zaman dimdik ayakta kalabilmeliyiz. Güçlü olmalıyız. Bölgede hatır sayılır bir güç olmalıyız. Türk devleti zaman zaman bunu yapıyor. Güçlü de oluyor. Ben şunu hatırlıyorum mesela, bu bir güç göstergesidir. 57. hükümet zamanında Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etmek istedi. Hükümete birçok ödünler verdi ama hükümet kabul etmedi. Dedi ki biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. ABD'nin burayı işgal etmesini istemiyoruz. ABD orayı işgal edemedi o dönemde. Fakat hükümet yıkılır yıkılmaz daha sonra gelen hükümetin verdiği tavizlerden sonra bakın Irak işgal edildi. Irak Müslüman bir ülke. Orada da yaşayanlar Allah'a inanıyorlar, peygamberimize inanıyorlar ve kitapları Kur'an-ı Kerim. Böyle ortak özelliklerimizin olduğu bir yerde 1 milyon insan öldü. Biz buradan seyrederken. Buna biz geçmişte nasıl müsaade etmediysek bence bugün de müsaade etmemeliyiz. Hakeza hemen yakınımızda bakın bugün Suriye karıştırılıyor. Suriye yıkılıp yok edilmek, uluslararası emperyalizmin çıkarlarına alet edilmek isteniyor. Biz Türkiye olarak asla buna alet olmamamız lazım. Türk milletinin çıkarları doğrultusunda hareket eden milliyetçi hükümetler ve milliyetçi düşünen zihniyetler etrafında bulunan İslam dünyasını da zaten ezdirmiyor. Bakın Türklerin tarihine baktığımızda bunu görmek çok daha mümkündür. Biz Müslüman olduktan sonra İslam dünyasının sancaktarlığını yaptık. İslam dünyasını 3 kıtada 20 milyon kilometreye yaydık. Ve bütün buralarda yeni Müslüman olmuş insanlardan tutun da ilk defa Müslüman Araplara kadar veyahut da yeni Müslüman olmuş Çin ve havalisindeki insanlara kadar, Rusya ve altındaki insanlara kadar herkesin rahat ve huzur içerisinde, adalet içerisinde yaşamasını sağladık. Esasen bunlarda da hep kendimize İslam tarihinden büyükleri örnek aldık. Kimleri örnek aldık? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in bütün mal varlığını İslam yolunda harcamasını örnek aldık ki devleti idare edenler öyle yaparlardı. Hazreti Ömer'in adaletini örnek aldık. Ne diyor Hazreti Ömer? Dicle kenarında bir oğlak kaybolsa korkarım onun hesabını benden sorarlar diyor. Ve kendisi devleti idare ederken yırtık bir hırkadan başka ikinci bir zıbını ya da giyeceği bulunmayacak kadar da gösterişten uzak birisi. Hakeza Hazreti Osman'ın insanseverliğinden etrafındakilere yumuşak ve halis davranışlarından tutun. Hazreti Ali Efendimiz'in kahramanlığı, yiğitliği, mertliği, bilge kişiliği, alimliği ve İslamiyet'i Peygamber Efendimiz'den gördüğü şekliyle uygulamak isteyişi Türk dünyasını idare eden Türk hakanlarına da örnek olmuştur. Tabii ki geçmişte Türk dünyasını idare eden Türk hakanlarının adil, yiğit, mert ve cesur oluşları da Türk ve İslam'ın karşıp kaynaşmasını gayet açık bir şekilde göstermektedir. Esasen ben bunu bir tarihçi olarak Türk ve İslam birbirine kaynaşmış et ve kemik gibidir derim.
Doğru.
Asla birinin diğerinden ayrılması mümkün değildir. Esasen eti kemikten ayırdıktan sonra ortalıkta ne insan kalır ne insanlık kalır diye düşünürüm.
Demin Irak'tan Suriye'den bahsettiniz.
Evet.
Irak'ta mesela 1988'de Halepçe'de katliam yapan zihniyet Boğazçı komünist zihniyet.
Doğru efendim.
Binlerce insanın orada MiG-23'lerle, bombalarla zehirlenmelerine vesile olan zihniyet aynı zihniyet. Suriye'de şu anda yıllardır, son birkaç yıldır katliam yapan Esad yönetimi yine Boğazçı komünist zihniyet.
Evet.
Güneydoğu'da 1980'den bu yana katliam yapan zihniyet komünist PKK zihniyeti. Esasında yani bunun adını iyi koymak gerekiyor. Bu komünist zihniyet dünyayı kana bulayan zihniyet, katliam yapan zihniyet.
Evet,
dolayısıyla da MHP Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu anda Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi'nin antikomünist zihniyetin yayılmasında yani devlete bağlı, milliyetçi, imanlı böyle sağlam gençliğin yetişmesinde çok büyük rolü var. Çimento görevi görüyor diyoruz biz MHP'liler
evet.
Türkiye'de.
Evet. Efendim biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu milletin özünden çıkmış biz gerçeğiz. Bir gerçeğiz. Yani Amasya'dan, Çorum'dan, Van'dan, Sivas'tan, işte Mersin'den, Adana'dan çıkan özbüz Türk gençleri bu hareketin mensupları. Bu hareketin biz mayasıyız esas itibariyle. Dolayısıyla hareket olarak da komünizme, sosyalizme, faşizme, uluslararası emperyalizmin tamamına karşıyız. Çünkü bu sonunda izin bulunan bütün bu fikirler kendi menfaatleri doğrusunda hareket edip diğer milletlerin ve devletleri yok etmek, sömürmek isterler esas itibariyle.
Kur'an inancını da yok etmek için.
Türk milletini biz sömürüye asla bırakmayacağız. Onların dimdik ayakta kalmalarını sağlayacağız. Onların menfaatlerini sağlayacağız. Biz Türk milliyetçisiyiz. Türk milliyetçiliği davasını ben şöyle anlıyorum. bu coğrafya üzerinde yaşayan, bu topraklar üzerinde yaşayan siz hanımefendi, ben ya da herhangi bir başkası, bu milletin yücelip yükselme sevdasında, davasında bir çöpü şuradan alıp şuraya koyuyorsa, amacı o olup da, işte Türk milliyetçisi budur.
Doğru.
Yani bir bölgenin kalkınmasında emek sarf ediyorsa, Türk milliyetçiliği budur. Bir yere iş yeri açıp da orada işte 10 Türk insanının ekmek bulmasını sağlıyorsa, Türk milliyetçiliği budur. Bu milleti yüceltip yükseltip daha gelişmiş, kalkınmış, büyümüş, modern, medeni hale getirebiliyorsa, işte Türk milliyetçiliği budur. Esas itibariyle bugün sizin Türk insanını aydınlatmak üzere yapmış olduğunuz şu yayın faaliyetleri, bizim siyasi arenalara çıkıp oralarda insanlara aydınlatmak ve hizmet getirmek adına verdiğimiz uğraşlar Türk milliyetçiliğinin doğruya uğraşmış şeklidir diye düşünüyorum.
O zaman Sadık Bey, yeri gelmişken hemen şunu sorayım. Bazen halkımıza yanlış bir algı oluyor. Biz bunu düzeltmeye çalışıyoruz ama bir Milliyetçi Hareket Partisi mensubu olarak sizin ağzınızdan bunu duymaları daha güzel olur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin savunmuş olduğu ya da ülkücülerin savunmuş olduğu Türk milliyetçiliği derken, oradaki Türkçülük kavramı hiçbir zaman bir ırk üstünlüğü değildir diyoruz. Bir kafatası milliyetçiliği
Hayır,
değildir
tabii
diyoruz.
Hayır efendim, çok doğru.
Bunu biz kendimiz anlatıyoruz ama bir de sizin ağzınızdan halkımız.
Efendim diyorsun, Türk milliyetçiliğini biraz evvel anlatmaya çalıştım. Asla kanbayla ortaya konulan bir milliyetçilik değildir. Bu bir fikir milliyetçiliğidir. Bu bir kültür milliyetçiliğidir.
Ziya Gökalp buna Hars
tabii,
milliyetçiliği diyor değil mi?
Öyle Hars kültür demektir Hars, zaten tabii, Türkçe evet, karşılığı biliyorum, itibariyle. Evet. İsmail Gaspıral da diyor ki Türk milliyetçiliği için dilde, fikirde, işte birlik. Yani aynı dili konuşacaksınız. Türkçe zaten bizim dilimiz, başka
tabii,
bir dilin
tabii,
kullanılmasını
o
kimse istemez, istemiyor da yani. Bu ülkede Türkçe konuşulur.
Tek bayrak, tek vatan, tek
tabii,
dil diyoruz.
İşte yani bütün Türk dünyasının 400 milyonluk Türk dünyası hemen her alanda işbirliği yapsın. Ortak ekonomik projeler üretsin, ortak kanal projeleri üretsin, enerji projeleri üretsin, iktisadi projeler üretsin ve bunda çalışsın. Ve fikirde birlik. Fikirde birlik de şudur. Türk milletinin milli menfaatlerini sağlamak için üretilen bütün fikirler Türk milliyetçiliğine ait fikirlerdir. Ama Türk milliyetinin dağıtılması, parçalanması, bölünmesi yolunda ortaya atılan fikirlerin tamamı da Türk milliyetçiliğinin fikrinin dışında Türk milliyetçiliğine düşman olan fikirler demektir. Biz bölge milliyetçiliğini savunmuyoruz. Biz şehir milliyetçiliğini savunmuyoruz. Biz köy milliyetçiliği demiyoruz. Türk milliyetçiliği ana çatıdır. Bu Türk milliyetçiliği ana çatısı altında toplanıp buna hizmet eden herkes kendine hizmet etmiş olur. Ailesine hizmet etmiş olur. Şehrine hizmet etmiş olur. Velhasıl ülkesine hizmet etmiş olur. Sonuçta Türk milliyetçiliği gerçekten yüksek kalitede bir fikirdir. Bu fikre sahip olmak insana gurur verir ve hem Allah yolunda hem millet yolunda yapabileceği en büyük şeyleri bu yolda yapabilir.
Bir ayette Allah şöyle buyuruyor, hemen onu söyleyeyim. Biz sizi birbirinize tanışmanız için halklar ve kabileler olarak yarattık diyor.
Evet.
Yine üstünlüğü tarif ederken de Allah katında en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınız diyor.
İşte bu kadar.
Dolayısıyla zaten
gayet tabii
değil mi? Milliyetçi kardeşlerimiz de zaten bunu ifade ediyorlar. Evet.
Allah yolunda ve Allah katında üstünlük yalnızca ona inanmak ve onun yolunda gitmek, takva sahibi olmakla
evet,
olmaktır.
Evet.
Şimdi siz hem Allah'tan, kitaptan bahsedeceksiniz, dinden, diyanetten bahsedeceksiniz, yalan söyleyeceksiniz. Olmaz. Hem Allah, kitap, din diyeceksiniz, hem hırsızlık yapacaksınız. Olmaz. Hem efendime söyleyeyim Allah, kitap diyeceksiniz, ülkeyi bölüp parçalamaya çalışacaksınız. Olmaz efendim. Siz Allah, kitap, din, diyanet diyeceksiniz, 36 etnik kökene bölmeye çalışacaksınız. Ülkeyi olmaz kardeşim. Hünkar Hacı Bektaş Veli ne diyor? Ünlü Türk alimlerinden, tasavvufçularından, düşünürlerinden, evliyalarından. Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
Maşallah.
Doğru mu efendim?
Doğru.
Yani biz nasıl ki 10 bin yıldan beri Türk dünyasının mensupları olarak Allah-u Teala Hazretlerinin son peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya gönderdiği İslamiyet'le şereflendik. Ve onun faziletleriyle güçlendik. Bugüne kadar geldik. Bundan sonra da İslam ahlak ve faziletiyle, Türklük gurur ve şuuruyla,
rahmeti başbuğun
sonuna
ifadesiyle.
Kadar, evet gayet başbuğumuzun ifadesi ve Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin gösterdiği yolda ok gibi doğru ilerleyip milletimizi yüceltip yükseltme sevdasında ilerlemeye devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Çok teşekkür ederim sizlere. Epeyden beri böyle bir sohbet etmemiştik.
Biz de çok memnun olduk. Uzun yıllara dayalı bir tanışıklığımız var.
Evet efendim.
Hem adaylığınız hayırlı olsun,
çok
hem hizmetleriniz
ederim.
Hayırlı olsun inşallah.
Çok sağ olun. Ben konuyu kapatmadım. Ben Çankaylı hemşerilerime şunu tekrar etmek istiyorum. Sevgili Çankaylı hemşerilerimiz, ben Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya Belediye Başkanı adayı Sadık Aslan olarak size söz veriyorum. Ben hizmetin nasıl yapılacağını bilirim. Projenin nasıl uygulanacağını bilirim. İdarecilik derslerini almaya başladığımızda daha ben 17 yaşındayım. 26 yıl devlette idareci olarak çalıştım. Özel hayatımda 15 yıldan beri ticaretle uğraşıyorum ve birçok proje gerçekleştirdim. Çankaya'yı Çankaya yapmak için, Çankayalıları da layık oldukları hizmeti vermek için aday oldum. Bu defa Sadık Aslan'ı destekleyin. Bu defa hizmeti alın. Sadık Aslan kazanmayacak, ben seçildiğimde Çankayalı kazanacak. Biz Çankaya'ya Çankayalı'nın hayatını yönetmeye gelmiyoruz. Çankaya'ya hizmet etmeye geliyoruz. Hangi dinden, hangi inançtan, hangi mezhepten olursa olsun, hangi ırktan, hangi efendime söyleyeyim kimlikten gelirse gelsin, biz herkese eşit mesafede olup herkesin istediği hizmeti vereceğiz. Herkesin bu şehirde rahat, mutlu bir şekilde yaşaması için gerekli bütün gayreti göstereceğiz. Kıymetli hemşehrilerim, önümüzdeki dönemde bu hizmetlerle buluşmak üzere hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Bize bu fırsat tanıdığınız için siz saygıdeğer yayıncı kardeşlerim, umanım ve Aylin Hanım'a çok teşekkür ediyorum efendim.
Ben de inşallah programı şu duayla kapatayım. Allah sizin de inşallah dediğiniz gibi birliğimizi, beraberliğimizi arttırsın. Şu parti, bu parti fark etmez. Partiler gelirler, geçerler ama Allah inşallah Türkiye'nin liderliğinde İslam birliğini bize nasip etsin. İnşallah. Bütün partilerin gücünü arttırsın, hizmetlerini arttırsın. Her kesimden insanın birliğini, beraberliğini arttırsın. Tekrar programa katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Her zaman bekliyoruz inşallah.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler.
Efendim Bir Hayata Dair programını daha burada sonlandırdık. Aylin Atmaca hanımefendiyle birlikte bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.